Ayrım 15.
Buraya kadar anlattıklarımız kıyametin akla ilk gelen manasıdır. Kur'an iyi tetkik edildiğinde görülür ki bu büyük ve genel kıyametten başka sayısız küçük kıyametler varlıklar dünyasını doldurmuş bulunmaktadır. Hayat sahnesinde her an milyonlar ve milyonlarca kıyamet yaşanmaktadır. Kainat bünyesinde bir hiç denecek kadar küçük bir yer tutan insan vücudunda da her an binlerce kıyamet yaşanmaktadır. Her varlık birçok kıyamete sahnedir. Fakat her varlık daha büyük bir varlığın sahne olduğu kıyametlerden de biridir. Binlerce kıyamete sahne olan bedenimiz bir gün büyük kürenin kıyametlerinden biri olacaktır. Ve o büyük küre de bir gün içinde bulunduğu güneş sisteminin kıyametlerinden birine konu teşkil edecektir. Güneş sistemi içinde bulunduğu bir başka bütünün, o da bir başka bütünün parça kıyametleri olacaktır. Kur'an'ın eşsiz ifadesiyle yaratıcının yüzünden başka her şey helak olacaktır. Hüküm ancak O'nundur ve hepiniz O'na döndürüleceksiniz. Kasas suresi 88. Kendimizi mihver alırsak, bizim altımızda ve üstümüzdeki planlarda kıyametler vardır diyeceğiz. Toplumların da kıyametleri vardır. Kur'an ve hadis iyi tetkik edilirse görülür ki onlarda geçen kıyamet kelimesi şuraya kadar açıkladığımız kıyametlerden bazen birini, bazen öbürünü, bazen de hepsini birden ifade eder. Hadis veya ayet bir sosyolojik değerlendirme yapıyorsa kıyamet sözü toplumun çöküşü anlamını taşıyacaktır. Mesela bir hadiste emanetler, görevler layık olmayanlara verildiğinde kıyameti bekle denilmektedir. Buradaki kıyamet toplumun çöküşüdür. Çünkü emanetlerin ehil olmayan ellere geçmesi toplumu yıkar. Yani burada bir sosyolojik kıyamet söz konusudur. İsra suresi 16. ayet şöyle diyor. Biz bir ülkeyi batırmak istediğimiz zaman onun servet ve refahla şımarmış kesimlerine emirler veririz. Ve onlar bu emirlere sırt döner, yönetimi kötülüğe alet ederler. Bunun üzerine o ülkeye batmak gerekli olur ve biz onun altını üstüne getiririz. Burada da bir sosyolojik kıyamet tablosu çizilmektedir. Toplumu sömüren, şımarmış, azmış odaklara yaratıcı kudret fırsatlar veriyor. Fakat onlar buna kulak asmayarak zulüm ve tahriplerine devam ediyorlar. Nihayet o toplum batıyor. Biz bu batışları değişik isimler ve tablolar olarak seyrediyoruz. Sistemler, rejimler değişiyor, devrimler birbirini izliyor, imparatorluklar dağılıyor ve nihayet dünya haritası durmadan değişiyor. Bütün bunlar din terminolojisindeki kıyamet deyiminin belirişleridir. Toplumsal kıyamete sebep olacak daha birçok negatif gelişme hadislerde ifadeye konmuştur. Bunlardan bazıları şöyle verilmektedir. Alemlerin Rabbi olan Allah inkar edilmedikçe, ona şükür son bulmadıkça kıyamet kopmaz. Kıyamet, onun öfkesinin şiddetinden kopar. Acluni 2 Taksim 351. İnsanların en hayırlıları, ahmak, aptal diye adlandırılmadıkça kıyamet kopmaz. Tirmizi'den naklen Acluni 2 Taksim 351. İnsanlar öyle bir zamanla karşılaşırlar ki, herkes kurtlaşır ve kurt olmayanları ötekiler yer. Taberani'den naklen Acluni 2 Taksim 279. Kur'an göklere yükselip de Allah'ım beni okuyorlar fakat benimle amel etmiyorlar diye yakarmadıkça kıyamet kopmaz. Bu yakarış üzerine de Kur'an insanlar arasından alınıp göklere çıkarılır. Acluni 2 Taksim 351. İnsanlar kendilerine ait mescitlerle övünme yarışına girmedikçe veya mescitlerde yarışa girmedikçe kıyamet kopmaz. Ebu Davud ve Nesai'den naklen Et-Tac 1 Taksim 243. Toplumsal kıyamet alametlerinden biri de sadaka verilecek kimseye rastlanmayacak kadar zengin ve refaha gömülü bir toplumun oluşması olarak veriliyor. Bakın Tecrid çevirisi 5 Taksim 144. Bunun anlamı terefle azmış bir toplumun oluşması ve bunun da çöküşe götürmesidir. Bakın teref m'de. Kıyametin arefesi sayılacak zamanlara hadis dilinde ahir zaman, zamanın ahiri deniyor. Ahir zamanla ilgili hadislerden biri de şudur. Ahir zaman gelip fikir, görüş ve arzular çeşit çeşit olduğunda size sakin tabiat köşelerine çekilmiş saf insanlarla kadınların anladıkları manadaki dine sarılmanızı öneririm. Acluni 2 taksim 70. Kitap. Kur'an-ı Kerim'in temel kavramlarından biri olan kitap, 250'den fazla yerde geçmektedir. Türkçedeki kitap anlamı yanında yazılı şey, yazı, yazılan ve yazdırılan anlamlarına da gelir. Kur'an terminolojisindeki en geniş anlamıyla Tanrı tarafından yazdırılan şey demek olan kitap, bu anlamda imanın temel konularından biridir. Kur'an'ın kitapla ilgili verilerini incelediğimizde bu kavramla şunların kastedildiğini görüyoruz. 1. Genel anlamda vahiy. İlk peygamberden sonuncuya kadar bütün nebilerin aldıkları vahiyler bir kitap oluşturur. Başka bir ifadeyle, peygamberlere parça kitaplar halinde gelmiş olan vahiyler, bir ana kitabın veya kitapların anasının fragmanlarıdır. Bakın Zühruf 4. Kitapların anası Allah katındadır. Bakın Ra'd 39. Kitapların anasından peygamberlere gelmiş olan parçaların bir kısmı ayrıca kitaplar oluşturur. Bunlar Zebur, Tevrat, İncil ve Kur'an'dır. Bir kısım parçalarsa insanlık dünyasına suhuf, sayfalar olarak gönderilmiştir. 2. Son peygambere gelmiş bulunan vahiyler toplamı. Bu Kur'an'dır. Nitekim Kur'an-ı Kerim birçok yerde kendisini kitap olarak anmaktadır. Örneğin bakın Sad 29, Fussilet 3, Zühruf 2, Duhan 2. Daha ilk ayetlerinden birinde Kur'an kendini, içinde kuşku, kuruntu ve çelişkinin yer almadığı kitap olarak tanıtmaktadır. Bakara 2. Kur'an'ın adlarından biri de kitaptır. Bu daha çok Kitabullah, Allah'ın kitabı olarak kullanılır. 3. Bütün kainat. Kur'an'a göre varlık ve oluş bütünüyle bir kitap oluşturur. 4. İnsan. Kur'an insanı da bir kitap olarak sunar. 5. Evrensel kayıt kitabı. Bu tüm oluşların, özellikle insanın fiillerinin kaydedildiği bir evrensel kompütür gibidir. Ve her ferdin hayır ve şerri burada kaydedilir. Kehf 47-49, Câsiye 29, ayrıca bakın Amelme'de. Enbiya suresi 104. ayet, bir gün göklerin bir kitap tomarı gibi dürülüp yeniden açılacağını söyler ki, bu evrensel kayıt ve kompütür sisteminin Kur'an diliyle ifadeye konuluşudur. 6. Her ferdin fiillerinin kaydedildiği bireysel disket. Evrensel kompütürde her bireyin hareket ve niyetlerinin işlendiği kayıt levhasına da Kur'an kitap diyor. Bu disket levhalar hesap gününde insanın önüne konur ve ona oku, kendi özel kitabını, bugün sana tanık olarak öz nefsin yeter denir. Bakın İsra 13-14. Kitap kavramıyla ilgili şu inceliği de hatırlatmak gerekir. Kur'an'a göre insanın önüne okunmak üzere konan üç temel kitap vardır. Kainat kitabı, vahiy kitabı Kur'an ve insanın bizzat kendisi. Vahiy kitabı, yani genel anlamda bütün peygamberlere gelmiş bulunan vahiy, özel anlamda da Kur'an, diğer iki kitabın gereğince okunup değerlendirilmesini kolaylaştıran bir ışıktır, nur. Gerçekten de vahyin, hatta Kur'an'ın bir adı da nurdur. Kur'an'a göre Allah da göklerin ve yerin nurudur. Nur suresi 35. O halde evren ve insan adlı kitapların gerektiği şekilde okunabilmesi için bizzat yaratıcı kudret vahiy kitabı aracılığıyla insana yardımcı olmak için devreye girmektedir. Kitap kavramıyla ilgili bir noktaya daha parmak basmak uygun olacaktır. Kur'an, andığımız üç kitabın belirli pasaj ve parçalarını ayet olarak anmaktadır. Üç kitabın ayetlerini gereğince okumak konusunda bilgi için bakın İzutsu, Kur'an'da Allah kavramı, 128 V'de. Kur'an bir ayetler topluluğu olduğu gibi kainat ve insan da ayetler topluluğudur. Bakın Zariyat 20-21, Fussilet 53. Üç kitap nüktesinin dikkatimize sunduğu bir espri de şudur. Vahiy kitabında mikro ve makro ile ilgili bir çehre olduğu gibi, kainat ve insan kitaplarında da vahiy ile ilgili çehreler vardır. O halde ne vahiy kitabı insan ve eşyaya ait ilimlersiz çözülebilir, ne de eşya ve insan vahiy kitabı olmadan layıkıyla anlaşılabilir. Buna dayanarak diyebiliriz ki, filozof Kant'ın, imana yer bulmak için bilgiyi inkar ettim sözünün Kur'an ruhu açısından tutarlılığı yoktur. Kur'an, Kant ölümü 1804 felsefesinin tabirlerini kullanırsak, numen alemi ile fenomen alemi arasında ünsiyet kurmaktadır. Bunların birini değerlendirmek için ötekini inkar veya görmezlik Kur'an'ın yolu değildir. Bu yüzdendir ki Kur'an, mucizeyi, Profesör Doktor Mehmet Aydın'ın da isabetle belirttiği gibi, tabiat üstü, tabiat kanunları dışında şey olmaktan çıkarmış ve kanunların bizzat kendileri olarak göstermiştir. Aydın, Din Felsefesi 220. Kur'an. Kur'an-ı Kerim'in özel adıdır. Kendi bünyesinde birkaç adına daha yer veren tanrısal kitap, en çok Kur'an adını kullanmaktadır. Bu ad, Kur'an'da tam 70 kez geçmektedir. Bu kelimenin etimolojisi de hayranlık verici bir tablo sergiler. Arap dili lügatleri, Kur'an kelimesi için iki kök göstermektedirler. Bunlardan biri, okumak anlamındaki kıraat, ikincisi, toplamak, kompoze etmek anlamındaki karn köküdür. Kur'an, ilk emri olan ikra, yani oku anlamındaki kelimeyle, aynı kökten bir ad taşıyarak okumaya ve ilme en büyük değeri verdiğini göstermektedir. Birçok inceliği ve gerçeği topladığı için de toplamak manasındaki bir köke dayanması ayrı bir hikmet sergiler. Kur'an-ı Kerim bu adının geçtiği ayetlerde şu temel özelliklere dikkat çeker. O, insanlığa doğruyu ve güzeli gösteren bir kitaptır. Hayat veren bir kitaptır. Bu yüzden onun bir adı da nurdur, ışık, aydınlık. Kur'an'ın ışık ve aydınlık oluşu, onunla güneş arasında bir mukayesenin yapılmasına sebep teşkil etmiştir. Gerçekten de beden madde varlığımız için güneş neyse, ruh varlığımız için Kur'an odur. Seyyid Ahmet Hüsamettin, ölümü 1925, Kur'an güneş karşılaştırmasını en güzel yapanlardan biridir. Eserinin bu noktaya ilişkin birkaç satırını sadeleştirerek ve kısmen özetleyerek alıyoruz. Güneş, eşyanın hayatı üzerine bir etken ve mutlak feyz, akım kaynağı olduğu gibi, Kur'an da hayat üzerine bir mukayyet feyz ve sonsuz hayırdır. Güneş, eşyaya olan görünür etkisiyle cisimlerden bu etkiyi açıkça gözler önüne çıkarır. Kur'ansa etkisini eşyadaki incelik ve manaları göstermek suretiyle ortaya koyar. Güneşten gelen hayra ilişkin enerji açık ve maddi, Kur'an'dan gelen oldurucu ve erdirici enerji manevidir. Birincisi cisim ve bedende intizamı sağlar, ikincisi ruhlarda yükselme, vücuda getirerek evren ve hayatın sırrına ulaşmayı temin eder. Güneşin etkisi nüzuli, iniş yoluyla iş gören olup madde ve beden oluşturmaktır. Kur'an'ın etkisi uruci, yükseltici, yukarı çekici olup ruhun keşfi ve ruhsal sırların açılması yönündedir. Bu kavsin ikisi de insanın tekamülüne hizmet eder. Birinci kavs, yay, insanın bedeninin inşa ve devamını, ikinci kavs, insana özgü özelliklerin elde edilmesini sağlar. Mezahirul Vücud 40. Kur'an derin derin düşünülmek üzere indirilmiştir. Bir müjde ve uyarmadır. İnsanlık tarihinin en ibret verici olay ve hatıralarını bünyesinde barındırmaktadır. İçinde hiçbir kuşku ve çelişme yoktur. İnsanları düşünmeye sevk etmek için gelmiştir. İç dünyası kararmış, katı kalpli, merhametsiz, sevgiden yoksun insanlar onu gereğince anlayamazlar. O, insanlara bir rahmet ve şifadır. Bütün insanlar ve cinler bir araya gelseler, onun en küçük bir suresini bile vücuda getiremezler. O, insanları zora ve çıkmaza sokmak için gelmemiştir. Onun önceden hazırlanmış bir kitap halinde toptan gelmeyip, hayatın icaplarına göre belli olayların ardından parçalar halinde gelmesinin sayısız hikmetleri vardır. Geçmiş toplulukların tartışmaya boğdukları birçok konuya o açıklık getirmektedir. O bir tasih edici kitaptır. Hazreti Peygamber, Kur'an'ın daha önceki vahiy ürünlerine karıştırılan şeyleri ayıklamadaki rolüne dikkat çekerken, onu emin, güven unsuru ölçü olarak tanıtıyor ve şöyle diyor. Kur'an, kendinden önceki tüm kitaplar üzerine bir emindir. Buhari, Fedailu Kur'an 1, Tefsiru Sureti Maide 1. Bu demektir ki eski vahiy ürünlerinin gerçekliğini biz Kur'an'ın hakemliğinde tespit edebiliriz. Çünkü onlar insanoğlu tarafından büyük ölçüde tahrif, hatta tahrip edilmişlerdir. Onlara karıştırılan eğrilerin ayıklanması emin bir ölçüye ihtiyaç gösterir ki o da Kur'an'dır. Kur'an, şiirin çok üstünde bir tanrısal kelamdır. Onun öksüz, yetim ve ümmi bir peygambere indirilişinin sayısız hikmetleri vardır. Onu sadece dünyalılar değil, diğer planlardaki varlıklar da dinlemiş ve mutlu olmuşlardır. O, insanların rahat anlaması için kolaylaştırılmıştır. Allah onu Rahman sıfatının bir görünümü olarak insanlığa öğretmiştir. O, insandan başka hiçbir varlığın taşımayacağı ağır bir emanettir. Evrenin hafızasında levh-i mahfuz korunmaktadır. O, Hazreti Peygamber'in hitap ettiği çekirdek toplum rahat anlasın diye Arapça indirilmiştir. Kur'an konusunu biz geniş biçimde 400 soruda İslam adlı eserimizin Kur'an bölümünde inceledik. Kur'an, esrarlı Arap dilinin erişilmezliğinden kaynaklanan güzelliklerle, tanrısal kelamın zaman üstünlüğünden kaynaklanan muhteva güzelliklerinin birleşmesinden oluşan bir fıtrat mucizesi sergiler. Buna Kur'an'ın icazı denir. Bu icaz, büyük Bakıllani'nin ifadesiyle, dilsizleri konuşturmak, yaralıları iyileştirmek, ölüleri diriltmek, asayı ejderhaya çevirmekten daha anlamlı ve yücedir. Eğer Mekke putperestlerinin idrak çapları bu icazdaki söz ve muhteva eşsizliğini anlayabilseydi, Hazreti Resul ile uğraşmaya vakitleri kalmazdı. Bakıllani, El Beyan 26-28. Bu icaz zamanın üstüne çıkmadır ki, her yer ve devirde insanı aşan bir incelikler kompozisyonunu sunma şeklinde belirir. Hazreti Peygamber şöyle diyor: "Bu Kur'an 7 harf, lehçe, beyan tavrı üzere indirilmiştir. Her harfin bir zahrı dışı, bir batını içi, bir haddi varış yeri, bir matlağı doğuş yeri vardır." Bu hadisi açıklarken Seyyid Ahmet Hüsamettin şöyle yazıyor: "Bu 7 harfe mevakıun nücum, yıldızların doğuş batış noktaları, burçları, seyir yolları denir. Bunların her biri Kur'an'ın manasını ortaya çıkaran bir ışıklı aynadır. Kur'an'ın manasının bu vasıta ve usulle ortaya çıkmasına telavubu huruf, harflerin güzellik sergileme yarışı usulü denir. Harflerin her birinin zahir, batın, had, matla gibi dörder yüzü olduğundan 7 harf 28'e ulaşmış olur. Kur'an dilinde bu 28 harf 28 müteşabih kelimeye denk düşmektedir. Bu müteşabih kelimeler Kur'an'da Nebi veya Resul adıyla 28 peygamber olarak yer almıştır. Bu müteşabih kelimelerin ne olduğunu Kur'an'ı anlayıp anlatan kelam ehlinden öğreniriz. Ayrıca aşağı ve yukarı burçlardaki harfler ile bunların içerdikleri mana inceliklerini de yine kelam ehlinden öğrenebiliriz. Mana budur. Mana lafız ve tercüme değildir. Harfler, lafızların delalet ettiklerini bildirmeye nasıl bir araçsa, müteşabih kelimeler de mananın ortaya çıkarılmasında birer araçtır. Mananın harfleri müteşabih kelimelerdir. Mana geniş olduğundan 28 müteşabih kelime onun harfleri haline getirilmiştir. İbrahim, Musa, İsa vesaire birer mana harfi yani müteşabih kelimedir. Bu kelimelerin yani peygamberlerin her biri Allah ile kul arasında olan manayı kula inzal, indirme suretiyle yansıtır ve kuldan Allah'a salih amel şeklinde uruc ettirir, yükseltir. Kur'an tebliğ yönünden nuzul, iniş, amel ve itikat yönünden uruc'dur, yükselme. Bu kalpten Allah'a yükselen dua, samimiyet, iyi niyet ve salih amel. Allah'tan kalbe doğru da feyzdir. İlhamın akışı. Burada taraflardan biri zat-ı mutlak, biri müminin kalbidir. Ahmet Hüsamettin, Mezahirul Vücud 2. Kurbağa, yakın akraba. Yakın akraba anlamındaki bu kelime Kur'an-ı Kerim'de 16 yerde geçmekte ve hepsinde aynı anlamda kullanılmaktadır. Örnek olarak bakın Bakara 83-177, Nisa 8-36, Enfal 41, Rum 38, Haş 7. Kur'an-ı Kerim, Hazreti Peygamber'in yakın akrabasını, bakın Ehl-i Beyt M'de da kurbağa kelimesiyle anmakta ve inananlardan Hazreti Peygamber'in tebliğ hizmetlerine karşılık onun Ehl-i Beytine sevgi ve saygı istemektedir. Şura suresinin 23. ayeti bu hususu düzenlerken şöyle diyor. Ey Peygamberim! De ki ben bu tebliğ hizmetime karşılık yakın akrabama sevgi ve saygıdan başka hiçbir şey istemiyorum. Burada bir hususa, daha doğrusu bir saptırmaya dikkat çekmek gerekmektedir. İslam mesajını Hazreti Peygamber'in ölümünden hemen sonra yozlaştıran ve bu yozlaştırmaya engel gördüğü peygamber torunlarını zehirleyerek ve boyunlarını vurdurarak ortadan kaldıran Emevi zihniyeti ve onun şuurlu veya şuursuz avukatlığını yapanlar, az önce verdiğimiz ayetteki kurbağa deyimini Allah'a yakınlık diye manalandırabilmişlerdir. Güya bu deyim takva ile aynı anlamdaymış. Bu tam bir saptırma ve Ehl-i Beyt'in Allah kelamı tarafından tespit edilmiş haklarına tecavüzdür. 16 yerde geçen kurbağa kelimesi 15 yerde yakın akraba manasındadır. Sadece bu ayette takva manasında olduğunu gösteren hangi Kur'ansal veya filolojik delil vardır? Doğrusu şu ki, böyle bir delilin varlığı bir yana, tam aksine bütün deliller bu kelimenin Ehl-i Beyt manasında olduğu merkezindedir. Buna takva manası vermek, ya bir Ehl-i Beyt nefretinin, yahut da böyle bir nefrete alet olmuş gafletin belirtisidir. Kurban. Kurban kavramı Kur'an'da sadece kan, et veya sadece kesmek, boğazlamak anlamlarını taşımıyor. Kesmek, boğazlamak, kan ve et, Kur'an'ın tanıttığı kurban kavramının yalnız bir boyutudur. Ve ilave etmeliyiz ki, en sonda dikkate alınan bir boyutudur. İbranice'den Arapça'ya geçmiş bulunan kurban, korban kelimesi, Allah'a yaklaştıran veya kendisiyle Allah'a yaklaşılan şey demektir. Kurban, bu geniş çerçevesiyle, Kur'an'ın Allah'a yaklaşmak için vesile ve araç kabul ettiği tüm değerleri ifade etmektedir. Nitekim Hazreti Peygamber bir hadislerinde namazdan bahsederlerken şöyle buyurmaktadır. Namaz, bütün takva sahiplerinin kurbanı yani Allah'a yakınlaşma yoludur. Bu konuda bakın İbn Manzur, Lisan el Arab, kurban maddesi. Görülüyor ki Kur'an, insanlık tarihinde Allah'a yaklaşmanın dinin en önemli unsuru halinde ele alınmış ve boğazlamak, kan dökmekten ibaret hale getirilmiş kurban kavramını kökünden değiştirmekte ve onu insanın hür ve samimi bütün niyetlerinin beslediği, iyiye yönelik davranışlar halinde sunmaktadır. Kur'an böylece sadece can almak şeklinde algılanan bir Allah'a yaklaşma anlayışının din gerçeğiyle bağdaştırılamayacağına dikkat çekmektedir. Kur'an bize gösteriyor ki, Allah'a yaklaşmak için Allah dışında yakınlık aracı, kurban seçilen hiçbir şeyin insana faydası olmayacaktır. Bakın Ahkaf 27. Allah'a yaklaşmak yine Allah'ın lütfuyla mümkün olur ki bunun yolu da samimiyet ve aşktır. Bunun dışındaki vasıtalar bizatihi varlıklarıyla sadece insanlar arası ilişkilerde bir değer olurlar. Onların yararları insanlaradır. Bu yararın gereğince elde edilmesi de Allah'a yakınlaşma şuurunun layıkıyla elde edilmesine ve maddi vasıtaların bu esas gayenin yerini almamasına bağlı bulunuyor. Şimdi Kur'an'ın kurban kavramı ve kurumunda yarattığı bu psikososyolojik devrimi daha yakından tanımak için konuyla ilgili birkaç ayeti görelim. Her ümmet için bir ibadet ve kurban yeri yaptık ki, Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği dört ayaklı hayvanlar üzerine Allah'ın adını ansınlar. O halde sizin ilahınız tek bir ilahtır, yalnız ona ibadet edin, yalnız ona teslim olun. Ey Peygamberim, tevazu ve samimiyet sahibi olanlara müjdeler ver. Kurbanlık deve ve sığırları da Allah'ın gösterdiği yolun belirtilerinden kıldık. Onlarda sizin için nimet ve bereket vardır. O halde develeri ön ayaklarından biri bağlı olarak ayakta boğazlarken üzerlerine Allah'ın ismini anın. Yere düşüp canları çıktığı zaman da onlardan yiyin ve muhtaç olana da verin, durumu iyi olana da. İşte böyle. O hayvanları sizin emrinize ve hizmetinize verdik ki Allah'a şükredesiniz. Şu bir gerçek ki kurbanların ne etleri ne de kanları Allah'a asla ulaşmaz. ona asla yaramaz. Allah'a ulaşıp varacak olan sizin gönüllerinizdeki takva, Allah korkusu ve sevgisi olacaktır. İşte böyle. Allah kurbanların et ve kanlarını sizin emrinize ve hizmetinize verdi ki nimetlerinden ötürü onu yüce bilesiniz. Ey peygamberim, iyilik ve güzellikler sergileyenlere müjdeler ver. Hac suresi 34-37. Bu ayetleri tarih içindeki diğer kurban anlayışlarıyla mukayeseli bir biçimde değerlendirirsek şu sonuçlara varmakta zorluk çekmeyiz. 1. Kur'an-ı Kerim o esrarlı ve mucize üslubuyla bir yandan kurban kavramı ve kurumunu korurken bir yandan da onu önceki devirlerin şuursuz, insan hayatına zararlı gidişinden uzaklaştırmakta ve ona yepyeni boyutlar ve hedefler tayin etmektedir. 2. Kurbanın esprisi Allah'a bir şey vermek veya onun öfkesini durdurmak değil, Allah'ın verdiği nimetlerden yararlanırken onlar üzerine Allah'ın adını anmaktır. Allah birdir. Ne birçok ilah vardır ne de bunlara kurban kesmek. 3. Allah'ın bir lütfu olan eti yenir hayvanların nimet ve bereketi yalnız bizim içindir. Allah yarattığı şeylerin nimet veya hayrına muhtaç olmaktan yücedir. Hal böyle olunca kurbanın bütün işe yarar unsurlarını insanların istifadesine sunmak kaçınılmazdır. 4. Ne biz kurbanların emrine verilmişizdir ne de kurbanlar Allah'ın emrine. Tam aksine kurbanlık hayvanlar insanın emir ve istifadesine bizzat Allah tarafından verilmiştir. Bu emrine verme ifadesi hem hayvanlar hem de et ve kan için olmak üzere iki kez kullanılıyor. Böylece Kur'an insanı emir ve komutasına verilen varlıkların esiri durumuna gelmekten kurtarıp ona varlık ve oluş üzerinde hakimiyetin yolunu gösteriyor. En basit gibi görünen bu konuyu işlerken en üst seviyede kavramlara yeni boyutlar getirmek şeklindeki bu esrarlı yaklaşım yalnız Kur'an'da görülen bir kelam mucizesidir. 5. Kurbanların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşmaz. Allah'ın bunlara ihtiyacı yoktur. Et ve kanların muhatabı yeme içme ihtiyacında olan insandır. Allah'a ulaşacak olansa et ve kanı insanın hizmetine sunan ve gönlünde Allah için hizmet sevgisi taşıyan iman sahiplerinin samimiyet ve sevgileridir. Kurban kavramının bu geniş çerçevesi içinde kurbanın sadece bir boyutu olan kesme boğazlama keyfiyeti de Kur'an'da yer almaktadır. Kur'an buna zebh veya nahr demektedir. Kur'an ayrıca kurbanlık hayvana da zebh kökünden gelmek üzere zibh diyor. Bakın Saffat 107. Kur'an zebhi insan üzerinde, oğlu İshak üzerinde uygulamaya kalkan Hazreti İbrahim'in oğlunu kesmemek üzere uyarıldığını ve zebhi uygulamak üzere kendisine bir zibh yani kesime konu hayvan gönderildiğini de bize haber veriyor. Bakın Saffat 102-107. Böylece Kur'an şunu ilan ediyor. İnsan zebh, kesme boğazlama konusu değildir. İnsanın zebhinden fayda beklemek, hele bunu Allah'a yaklaşma vesilesi sanmak korkunç bir hatadır. Zebh deyimi için bakın Bakara 49-67-71, Neml 21, Kasas 4. Ne ilginçtir ki Kur'an Allah'a ve onun elçilerine en büyük düşmanlıkları yapmakla suçladığı firavunların, Musa kavminin çocuklarına reva gördükleri öldürmeyi de zebh kelimesiyle ifade etmektedir. Bakın Bakara 49, Kasas 4. Kur'an böylece Firavun'un insanları kurbanlık hayvanlar gibi boğazladığını yine kendine özgü dille ifade etmektedir. İnsanlık tarihinde kurban. İnsanlığın ortak değerleri gibi ortak gelenek ve kurumları da vardır. Evlenme, aile, düğün, bayram, ibadet, mabet vesaire bu ortak değer ve kurumlardan bazılarıdır. Ortak kavram ve kurumlardan biri de kurbandır. Gerekçesi, hedefi ve malzemesi ne olursa olsun, tarih boyunca bütün toplumlar şöyle veya böyle kurban kesmişlerdir. Şunu da belirtmeliyiz ki, insanoğlunun kurban etmek adı altında işlediği cinayet ve sergilediği vahşet, akıllara durgunluk verecek boyutlardadır. İnsanların kurban etmek adına duydukları kan dökme arzu ve ihtiyacı insanın şuur altı derinliklerinde alabildiğine köklüdür. Doğaüstü güçlere, tanrılara bir şeyler adamak, sunmak önceleri ve basit planda bazı yiyeceklerin takdimi şeklinde oluyordu. Bu sunuşların en değerli gıdalar içinden seçilmesi ise sunulan şeyin hedefine varması ve sunucuyu tatmin etmesi bakımından çok önemliydi. Takdimler basit içecek ve yiyeceklerden değerli etlerin sunuluşuna doğru bir seyir izlemiştir. Hemen her devirde et olarak sunulanların daima eti yenen evcil hayvanlardan seçilmesi bu bakımdan ilginçtir. Kur'an, Adem'in iki oğlunun Allah'a yakınlaşmak için bir şeyler sunduklarını, bunlardan birinin sunduğunun kabul edilmemesi üzerine kıskançlık yüzünden kurbanı kabul edilen kardeşini öldürdüğünü söylüyor. Bakın Maide 27. Kur'an burada insanoğlunun ilk cinayetinin kıskançlık yüzünden doğduğunu söylemeyi amaçlamakla birlikte, Tanrı'ya bir şeyler sunmanın insan kadar eski bir gelenek olduğunu da göstermektedir. Ne var ki bu ayet bize sunulan şeyin ne olduğu konusunda bilgi vermemektedir. Bu ilk sunuşun malzemesi bir hayvan olabileceği gibi bir yiyecek veya içecek de olabilir. Kurban etmenin gerekçesi üzerinde geniş araştırmalar yapılmış ve çeşitli teoriler oluşturulmuştur. Bu araştırmalardan birinin sahibi bulunan Robertson, ilk baskısı 1889'da yapılan ünlü eserinde Lectures on the Religion of the Semites bu konuyu incelemiştir. Robertson'ın vardığı sonuca göre birçok dinde kurban etmenin gerekçesi, kurbanın Allah'ın yiyeceği olduğu yolundaki inanıştır. Tanrı sadece kurban olarak sunulan şeylerden yer içer. O halde ne kadar fazla kurban sunulursa Tanrı'nın memnuniyeti o ölçüde büyük olacaktır. Bir başka gerekçe de kurbanlar aracılığıyla insanın tanrısal alemle kaynaşmaya gireceğine, tanrısal güçlerden bir pay alacağına inanılmasıdır. Bu inanışa göre kurbanlar aracılığı iledir ki insan Tanrı ile bir kan beraberliği kurabiliyor. Bu son teori kurban etme arzusunun temelinde bir totemizm görüyor ve Semitik dinler, Yahudilik, Hristiyanlık ve İslam bünyesindeki kurban kurumunu Semitik dinlerin totemizmi olarak nitelendiriyor. Gerekçelerden biri de kurban sunmanın Allah'ın gazabını yatıştıracağına, şeytan ve cin gibi musallat kudretlerin zararlarını önleyeceğine inanılmasıdır. Doğal afetler, harpler, hastalıklar hep bu tanrısal öfkenin veya kötü ruhların gazabının ürünleri olarak düşünüldüğünden, kurban sunmak daha rahat ve mutlu bir hayatın bir tür garantisi olarak değerlendirilmiştir. Fark şuradadır. Primitif devirlerdeki tanrısal gazap gerekçesinin yerini daha sonraki zamanlarda günahlara kefaret gerekçesi almıştır. Nitekim eski ahitte kurban günahlardan temizlenme, purification de peşe olarak tanıtılıyor. Bu yüzden eski ahit kurban etmeyi Allah'a hamdin en somut ve gelişmiş şekli olarak tanıtır ve kurbanı en detaylı biçimde düzenler. Kurban konusunu inceleyenlerden biri olan Lagrange'ın Semitik dinlerde kurban ne Allah ile birleşme, ne ona yemek sunma, ne de onun öfkesini yatıştırma aracıdır. Bu dinlerde kurban, her şeyin Allah'a ait olduğunun dinsel bir törenle açık ve somut ifadeye konuluşudur yolundaki beyanı, eski ahit hatta Hristiyanlık açısından tutarlı görülmüyor. Kurban kavramının böylesine bir sembol haline getirilişi, ileride de göreceğimiz gibi yalnız İslamiyet'te dikkat çeker. Lagrange'ın yaklaşımı için bakın Etude sur la religion sémitique, Paris, 1905, sayfa 274. Kurban etmenin gerekçesini açıklamaya çalışan teorilerden en dikkat çekicisi, kanın hayat vericiliğine inanmayı esas alan teoridir. Bu teoriye göre hayatın esası ve taşıyıcısı sayılan kanı görmeye eğilim ve heves insanın en köklü yanıdır. Bu bakımdan ilkel bir kabilenin dinsel ayin vecdi içinde en değerli hayvanları hatta insanları kurban etmesiyle, mesela 1789 Fransız İhtilali'nin veya modern dünyadaki şu veya bu hareketin insanları boğazlaması arasında andığımız şuuraltı bakımından fark yoktur. Kan hayat sayılmıştır. Kan akmalıdır. Kurbanı değerli kılan kandır. Et veya deri değil. Eski ahit bize Allah'ın bu kan akışından adeta zevk duyduğunu anlatır. Örnek olarak bakın Levililer 17-11. Ama eski ahit etlerin bir işe yaramasını düzenlemeyi de ihmal etmez. Etlerin işe yarar hale getirilmesi onların din adamlarına takdimiyle olur. Kurbanların etleri din adamlarının gıdasıdır. Kan Allah'a, etler din adamlarına. Bakın Levililer 7-6-11. Eski Ahit'in bu kurban anlayışı, onun kurbanı en ince detaylarına kadar düzenlemesine neden olmuştur. Gerçekten de kurban, Eski Ahit'te kesilecek hayvandan, mabetlerin kurban kesmeye mahsus yerlerine, altar, mezbah, kurban kanının nerelere, nasıl sürüleceğine ilişkin kurallara kadar inceden inceye düzenlenir. Bu konuda geniş bilgiler için bakın Ansiklopedia Judaica Sacrifice maddesi. Daha değerli kan, daha değerli et sunmak için son aşamada insan kurban etme noktasına gelinmiştir. İnsan kurban etmenin bir sebebi de insan eti yemenin kutsal güçlerle doldurucu bir unsur olduğuna inanılmasıydı. Sanılmıştır ki insan etinde doğaüstü ilahi unsurlar vardır ve bu unsurların yaşayan bir bedene katılması insan etini yemekle mümkün olur. Tanrısal öfkeden sakınmanın en ideal yollarından biri de tanrılara insan kurban etmekti. Bu kurban ediş bazen kesme, bazen de deniz veya ırmağa atıp boğma suretiyle gerçekleştirildi. İlk zamanlarda Yahudiler, büyük doğal afetler arasında tanrısal cezayı kaldırmak veya hafifletmek için kabile veya kentin en güzel kızlarını nehirlere atıp kurban etmekteydiler. Yine onların çocuklarını ateşten geçirmek suretiyle kurban ettiklerini ve bu uygulamayı durdurmak için Hazreti Musa'nın mücadele verdiğini Eski Ahit'ten öğreniyoruz. Bakın Tekvin 22, Yeremya 19, Taksim 5, 6, Levililer 18, Taksim 21 vesaire. Tevhid dinine ters düşen bu uygulamanın verilen mücadelelerden sonra ortadan kaldırıldığını görüyoruz. Çocukların öldürülmesi, babanın hayatını uzatan veya babayı güçlü kılan bir sebep olarak da düşünülmüştür. Bu konularda geniş bilgi için bakın Encyclopedia of Religions and Ethics Human Sacrifice maddesi. İnsan kurban etmenin altında başkalarının hayatını kurtarmak veya kahramanlaşmak gibi duygular da yatar. Bu kurban ediş zaman zaman kişinin kendi hayatına son vermesi şeklinde ortaya çıkabilmektedir. Değişik nüanslarla uygulanan bu şeklin yaşayan dünyada en dikkat çekici örneği Japonların harakiri gelenekleridir. İlk çağlardaki primitif gerekçeler yeni zamanlarda metafizik bir çehreye bürünmekle birlikte insan kurban etmeden beklenen bir takım sonuçların varlığına inanış sürüp gitmektedir. Westermark'ın çalışmaları bize göstermektedir ki gelişmiş toplumların insan kurban etmeleri şekli ve gerekçesi ne olursa olsun primitif toplumlardan hiç de geri değildir. Hristiyanlıkta Hazreti İsa'nın çarmıha gerilişi de insanlığın kurtuluşu uğruna bir kurban ediş veya oluş hadisesi olarak düşünülmektedir. Bu konuda geniş bilgi için bakın Dictionnaire de la Bible Sacrifice maddesi. İslamiyet'te kurbanın ameli, pratik yönü. İslamiyet kurban etmek gibi derin ve köklü bir arzuyu insan hayatından söküp atmak yerine ona yeni bir yön vermeyi, onu insanlığın yararlanabileceği bir görev haline getirmeyi esas almıştır. Böylece kurban, insanın şuur altındaki boğazlamak, kan akıtmak hevesini tatmin ederek psikolojik bir hizmet sergilerken bir yandan da yoksul grupların himayelerine yaramak suretiyle sosyal bir yardım kurumu olarak rol oynamaktadır. Kurbanın İslam fıkhı bünyesindeki yerini tetkik edenler, onun bütün incelikleriyle bu sosyal fonksiyonunu en iyi biçimde yerine getirmek üzere düzenlendiğini fark edeceklerdir.